Flora'nın İncileri, Nermin Bezmen.
Ayrım 2.
Beni kaybetmedin. Hüma telaşla araya girme ihtiyacı hissetmişti. Ancak yüreğinden gelen ses çok da ikna edici değildi. Bunu zaman gösterecek. Ne kadar süreceğini tahmin ediyorsun? Hüma düşündü, cevap bulamadı. Bilemiyorum. Bu sorunun cevabını gerçekten bilemiyordu. New York'a varıp babaannesinin kasasını açtığında nelerle karşılaşacağı, yolculuğunun ne gibi sürprizlerle şekilleneceği hakkında en ufak bir ipucu yoktu elinde. Ama kocasını ucu açık bir programla yalnız bırakıp ayrılmanın haksızlık olacağını düşünerek ekledi. Sanırım 1-2 ay. Umarım. Emin misin? Hüma sıkıntılı bir ifadeyle iç çekti. Başını hafifçe sağına çevirip denize doğru bakarken mırıldandı. Bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum. Kelimeler bitmiş, konuşacak hiçbir şey kalmamış gibiydi. Yeniköy'deki evin kapısına geldikleri zaman arabaların çoğu bahçede dizilmişti bile. Hüma kısa bir süre yerinden kıpırdamadı. Sanki arabadan çıktığı an geçmişiyle bundan sonraki yaşamı arasında sınır olacaktı. Belki de bu MG'ye bir daha hiç binmeyecekti. Belki bir zamanlar aşık olduğunu zannettiği bu yakışıklı erkeğin yanına hiçbir kez daha oturmayacaktı. Kocası her zamanki nezaketiyle gelip kapısını açtığında o anın geldiğini ve yaşayacaklarının kaçınılmazlığını bilerek aynı zamanda bu duygudan huzursuz erkeğin yüzüne baktı. Onun ifadesinde hayranlık, kırgınlık ve sevgi çatışmasını görebiliyordu. Ama kendi yüreğinde hissetmeyi beklediği duygular istediği kadar kıpırdamıyordu nedense. Genç adam Hüma'ya elini uzattı ve arabadan çıkmasına yardımcı oldu. Kapıyı itip beline sarıldı ve beraberce evin giriş kapısına doğru yürüdüler. Kısa bir süre sonra sonu belirsiz bir ayrılığa yelken açacakken bu kadar yakın durmak, temaslarında bu kadar şefkat bulmak. Kafasında sorular belirmişti Hüma'nın. Bu sıcak ilgiyi bugüne dek o mu fark etmemişti, yoksa alıştığı için artık önemini mi kaybetmişti? Hüma bir an kendisini saran emniyet ve huzur hissinden nasıl kopacak olduğunu düşündü. Neredeyse ağlamak üzereydi. Deli miydi? Daha ne isteyebilirdi ki hayattan? Kadınların başını döndüren bir kocası vardı ona aşık. Harika bir işi, çok şık bir hayatı vardı. Herkes parmakla gösterip onlara imrenirdi. Ama yine de bütün bunların hiçbiri ona ait gibi gelmiyordu nedense. Kaderin canlı olduğuna inanırım demişti babaannesi hatıratında. Şekilciliği, inatçılığı, öce alma duygusuyla yaşayan, ismini geride bırakıp görünmezliğe sığınmış bir canlı. Ve işte aynı kader şimdi onun hayatını şekillendiriyor, görünmeyen varlığıyla bilinmeze açılan kapıyı aralıyor, yaşattığı heyecanla merak ve serüven duygularını tahrik ediyordu. Yolculuk 1 Haziran 1991 Cumartesi. Hüma, business sınıftaki koltuğunda arkasına yaslanmış, gökyüzünün aydınlık maviliğine davetkar bir yumuşaklıkla yayılmış bulutları seyrederken şampanyasını yudumladı ve gözlerini kapadı. İçinde bulunduğu konfora, onu bekleyen sürprizlerin verdiği heyecana rağmen tarifini yapamadığı bir sıkıntısı vardı. Bu, karşılaşacaklarının bilinmezliğinden ötürü değildi. Daha ziyade hayatının daha önceden hiç düşünmediği, planlamadığı ve özelini tamamen etkileyecek bir tempoda gelişmiş olmasının verdiği bir yadırgama duygusuydu. Bedeni yola çıkmaya hazırlamadığı beyniyle bir uyum sorunu yaşıyordu. İşin garibi ruhu çoktan katılmıştı fiziksel serüvenine. Hissettiği bu dengesizliği üzerinden atmak için 7 Mayıs'tan beri süratle yaşananları mantık sürecinin hazmetmesini kolaylaştırma ihtiyacındaydı. Gözlerini kapayıp tekrar tekrar babaannesinin öldüğü günü, onun başucunda yaşananları, kelepçeli hatıra defterini ve içinde yazanları düşünüyor. Düşünüyor ve yaşanan fırtınayı sindirmeye çalışıyordu. Çantasından çıkardığı küçük defterinin içindeki kopya notları gözden geçirmeye başladı. Hatıratının sonlarında şöyle demişti babaannesi: "Şimdi bundan sonrasını küçük Hüma'ya bırakıyorum. Bu defterdeki son notum onun şahsına. Hepinizi çok seviyorum sevgili çocuklarım. Umarım yaşadıklarımla hayatı kendime çevirmekteki cesaretim ve ölüm olmadıkça her şeyden mutlu olmanın iyi bir örneğini verebilmişimdir. Bu sizin genlerinizde de var. Şimdi artık sadece biraz kendinizi dinleyin ve gizli kalmış taraflarınızı keşfetmeye bakın. Hayat başkalarını tanımak değildir aslında. Hayatın anlamı önce kendinizi tanımaktan geçer. Ben kaderin karşıma çıkardığı her sürprizde önce arzularımın, hayallerimin sesine kulak verdim. Aşklarıma ve serüvenlerime doğru yolculuğa çıkarken, yüreğimin, ruhumun ve bedenimin rehberliğini içimdeki o seslere bıraktım. Benim ne kadar aşık, ne kadar gözü kara, cesur ve ne kadar genç olabileceğimi anladığınızı umduğum ama neresinde duraklamak zorunda kalacağımı bilmediğim bu hatıratla şimdilik sizlere veda ediyorum sevgililerim." Gülümserken şampanyasından bir yudum daha aldı Hüma. "Evet, biraz kendinizi dinleyin ve gizli kalmış taraflarınızı keşfedin," demişti babaannesi. Ama ailede bu denileni kendisinden başka yapacak kimse yoktu ve babaanne Hüma da bunun farkında olduğu için hayatının diğer sırlarını takip etmesini ona vasiyet etmişti. Gözleri defterdeki diğer cümleleri okşar gibi üzerlerinden geçti. "Yolculuğunu yapabildiğince Nesim'le benim yaptığımız gibi yap ve anlattığım tüm adreslere uğra. O günden yaşayan ne kaldıysa hayatıma girmiş, hepsiyle tanış. Dostların hiçbirini tanımam mümkün değil maalesef. Hepsi benden çok önce diyar değiştirdiler. Düşün ki ben en gençleriydim, ne hale ne yaşa geldim. Tanrım, bu anlattığım küçük kız, küçük kadın gerçekten bu bedende miydi? Ne inanılmaz geliyor." Hüma gözüne gelen yaşları engelleyemedi. Kulağında Joshua Bell'in kemanı, Sansa'nın The Swan bestesini ağlatırken babaannesi hatıratında anlattığı gibi küçücük bir kız çocuğu olarak gözünde canlanıvermişti. Birden birkaç gün önce hayata veda edenin 96. yaşını kutlayan babaannesi değil de Suadiye'deki köşkte piyanosunun başında oturan bal rengi lüle saçlı, iri mavi gözlü güzel kız çocuğu olduğu hissine kapıldı. Hüngür hüngür ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Karşı sırada cam kenarında oturan adamın bakışlarını üzerinde hissedince toparlanma ihtiyacını hissetti ve hemen dikkatini elindeki deftere yönelterek okumaya devam etti. "Her neyse sevgili arkadaşlarımın yeni nesil aile fertleriyle muhakkak tanışmalısın," demişti babaannesi. "Onların dedelerinin, ninelerinin neler anlattığını öğrenmeli, zamanın üzerine örttüğü hayatları yeniden bir bütün haline getirmelisin. Bu işi seveceğinden eminim." Bu satırları okuyunca Suadiye'deki küçük güzel kız yeniden yerini yetişkin, yaşlı, hoş babaanneye bırakmıştı. Devam etti: "Yalnız şunu bil, her gittiğin adreste yeni bir sürpriz, başka bir yolculuğun anahtarını bulabilirsin. Bütün bunlara hazırsan, avukatımdaki vasiyetimde senin bu yolculuğun için özel olarak bıraktığım bir fon var. Hiçbir sıkıntın olmadan babaannenin hayatını keşfedip aynı yerleri tekrar yaşayabilirsin sevgili küçüğüm. Tabii bu arada kendini keşfederek. Şimdi kendine gerekli malumatı aldıktan sonra bu defteri kilitlemeni ve ben gömülürken mezarıma bırakmanı istiyorum. Hayatını kendin seçtiğin gibi yaşarsan senin olur, unutma. Seni doğduğun günden beri çok özel olarak sevdim küçük Hümam. Bunu hep hatırla ve hep şahsına münhasır kal. Hoşça kal." Hüma babaannesine duyduğu özlemle içini çekerek defterini kapadı. Başını koltuğunun arkasına yaslayarak gözlerini pencereden dışarıya çevirdi. garipti, ona yokluğundan dolayı duyduğu büyük özleme rağmen, okuduğu satırlarla babaannesinin sesi kulaklarına, görüntüsü yanı başına gelivermişti. Sanki beraber yolculuk etmekteydiler. Birden o nedeni belirsiz sıkıntılı duygudan kurtulduğunu fark etti. Tahmin edemeyeceği kadar rahatlamıştı. Babaannesini yanında hissetmek, onun arzu ettiği bir yolculuğu gerçekleştiriyor olmak, büyük bir huzur ve kuvvet vermişti ona. Havaalanında kendisini geçiren kocasıyla son kucaklaşmalarını hatırladığında, kalbinin bir köşesine küçük bir kıymık battığını hissetti. Ama ardında sonu belirsiz bir ilişki bırakmış olmasının yarattığı şüpheci mutluluk, kıymığı hemen mazoşist bir sevecenlikle sarmaladı. Dudakları şampanyasının son yudumunu öptükten sonra huzurlu bir tebessümle kıvrıldı. Karşı sırada pencere kenarında oturan yolcu ceketini çıkarmış, kravatını gevşetmiş, elindeki mecmuanın satır aralarından göz ucuyla genç kadının kendi kendine yaşadığı duygu yolculuğunu merakla izlemekteydi. Onun gözlerinde biriken yaşların ardından dudaklarına yerleştirdiği tatlı tebessümün nedenini merak etmekten kendini alamıyordu. Onu tanımak, sesini duymak için içinde müthiş bir arzu belirmişti. Bir müddettir elindeki Fortune mecmuasını okumaktan ziyade onu takip etmekte ve merhabalaşmak için fırsat kollamaktaydı. Onunla sadece bir kez ve çok kısa göz göze gelmişler ve güzel kadın yaşlarla pırıldayan gözlerini derhal defterine çevirmişti. Ama Trevor Harris için o kısa, hüzünlü bakış bile yeterli olmuştu. Neredeyse kızı yaşındaki genç kadının, gür dalgalı bal sarısı saçlarının çevrelediği porselen duruluğundaki teni, iri mavi çocuksu gözlerinde pırıldayan yaşlar yüreğini çırpındırmıştı. Glenfiddich'inden büyükçe bir yudum alırken kendi kendine duygularından ötürü şaşkınlığını itiraf etti. Yıllardır ilk kez aynen talebelik yıllarında karısına aşık olduğu zamanki gibi çarpıyordu kalbi. Sanki kendisine kontrollü olması gerektiğini hatırlatmak ister gibi içkisinden sert bir yudum daha alıp alkolün boğazından inerken bıraktığı yanma hissine kendini teslim etti. Dergisine konsantre olmaya uğraştı ama nafile. Wall Street Journal'ın haberleri şu an katiyen dikkatini üzerinde toplayamıyordu. Birden içkilerini tazelemek üzere aralarındaki koridorda beliren hostesin varlığı, genç kadınla tekrar göz göze gelebilmek için harika bir fırsat olmuştu. Onun kadehi doldurulurken tatlı bir gülümsemeyle hostese teşekkür edişini izledi. Olacak gibi değildi. Kalkıp ona sarılma, ellerini tutma ihtiyacı duyuyordu. İşte bu ilk kez başına geliyordu. Yaşımdan olmalı diye düşündü. Belki de artık 44 yaşının olgunluğuyla, hayran olduğu gencecik bir kadının bakışlarını, ilgisini çekmeyecek olmak, içinde telaşlı bir heyecan uyandırmıştı. Ama niye şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştı ki? Hem iş hem sosyal hayatı onu devamlı olarak güzel, bakımlı, yetenekli kadınlarla bir araya getirmişti. Kendisine dönen hostese kadehini uzatırken gözlerini Huma'nın üzerinde tutmaya devam etti. Huma az önce gözlerini kaçırdığı yolcuya bu defa mavileri parlayarak baktı. Erkeğin yaşı 40'larının üzerinde olmalıydı. Ama çok daha enerjik, yaşam dolu ve serüvensever bir görünüşü vardı. Kulak memesi hizasındaki gür kır saçları, mevsime rağmen çoktan bronzlaşmış elmacık kemikleri çıkıp yakışıklı yüzünün etrafında itinayla şekillendirilmişti. Onun kadehini uzatan eli hemen dikkatini çekti Hüman'ın. Uzun, kemikli, nazik ama güç gösterisinde parmaklar, dolu kadehi tekrar kavradığında erkek şerefe işareti yaptı. Huma da gülümseyerek şampanya kadehini kaldırdı. Erkeğin sol elindeki alyansı bronz teninin üzerinde parlıyordu. Huma başını çevirmişti ki, adam yerinden kalkıp oturduğu sıranın başındaki boş koltuğun yanına geldi. "Affedersiniz," dedi. Kendinden emin, tok ama buğulu bir sesi vardı. İngilizcesi hiç şüphesiz Amerikalı olduğunu belli ediyordu. bir elinde kadehi, diğerini Hüma'ya doğru uzattı. Hüma müzik kulaklıklarını çıkardı. "Ben Trevor Harris, rahatsız etmiyorum değil mi?" Hüma nazikçe gülümsedi. Yabancının rahatsızlık vermekten öte, neredeyse huzur veren bir bakışı vardı. Gözleri içinde ela menevişler olan cilalanmış kestane kabuğu gibi parıldıyordu. Genç kadın onu izlerken erkeğin elinin havada kaldığını fark etti. "Ah, affedersiniz, Hüma." Sayfa 19. Gülümseyerek elini uzattı. Onun avucu ve parmakları arasındaki temasın sıcak, nazik dokunuşu, babaannesinin satırlarından bir enstantaneyi hatırlatınca gözlerinde muzip bir ifade belirdi.
Ayrım sonu.